Ayrım 3. Kibrit Çöpleri. Muratan Mungan. Sayfa 48. Akıl dışılığın zehri. Akıl dışılığın zehri çabuk yayılır. Başlangıçta herkesi ürkütmüş de olsa, önü alınamayan nüfus artışı için etkili bir çözüm olduğu konusunda zamanla hemen herkes fikir birliğine varmıştı. Yasalarda yapılan bir değişiklikle aralarındaki kan bağı ilişkisine bakılmaksızın ölenin mirası cesedi bulan kişiye kalacaktı bundan böyle. Kısa zamanda nüfusta ciddi bir azalma görüldü, toplumda yeniden bir denge sağlanmışa benziyordu. Çok dahiyane bir buluş sayılmaz seninki ama sonucu insanda sanki dahiyane bir buluşmuş etkisi bırakıyor dedi. Nasıl başardın? Çok basit. Akıl dışına sığındım. Onun da bunu akıl dışı bulacağını biliyordum. Bu yüzden hiç kuşkulanmadı. En eski, en arkaik, en basit çözüm hangisidir diye düşüneceksin her zaman. İnanılmaz olan sonuca götürür. Peki elbiseyi giymeye nasıl ikna ettin onu? Hiç zorlanmadım dedi. Saçmaydı. Bu yüzden çok kolay oldu. Hatta o kadar kolay oldu ki ben bile inanmakta güçlük çektim. Her zaman en basit korkuları, en ilksel saplantıları kullanacaksın. Birçok erkek günün birinde annesinin elbisesini birkaç dakikalığına da olsa giymek ister. Boynunun kısalığından olsa gerek annesinin dönemin modasına uygun havuz yakalı elbiseler giydiğini görmüştüm fotoğraflarında. Teyzemlerinden bilirim. Yüksek yakalı elbiselerde daralırlar. Genişlemiş gövdesini, yağlanmış belini saklayacak, hareketlerini zahmete sokmayacak, siyah rengin şık soyluluğuna sığınan düz, sade bir elbise diktirdim. Aldığı kilolardan gitgide annesi gibi yağlanmış olduğundan söz ediyordu son zamanlarda. Çocukluktan hatırlıyordu onun sütyeninin sıkıladığı yağlarından nasıl tiksindiğini, sütyen askılarının ette bıraktığı mora çalan izin yarıya benzediğini. Geçmişe yolculuk yapmak için uygun bir zamanıydı, giydirmesi zor olmadı. Onun gözü önünde birkaç yerini tutup elledim elbisenin, sonra giyinmesine yardım ettim. Birkaç dakikalığına birlikte eğlenmiş olacaktık yalnızca. Bunda bir şey yoktu ki. Hiçbir şeyden kuşkulanmadı. Ta ki fermuarın haznesindeki zehir, kuyruk sokumundan ensesine kadar hızla yayılırken bir an dönüp arkasına bakmaya çalışana kadar. Buna gerek yoktu. Ben boy aynasında görüyordum yüzünü. Birkaç saniye kadar yüzüne yayılan gülümsemede annesini görmüş bir çocuğun sevincini gördüğüm gibi. Bu ikimize de yeterdi. Ardından artık zengin olmuş, kendimin sevincini gördüm aynada. Dünyanın bütün sıkıcılığında her şeyin çok eski, çok arkaik, çok zor ve çok kolay olması gerçeği vardı. Çayını bitirmedin diyen arkadaşının yüzünde beliren yılan kesiği ifade üzerine kapıldığı tedirginlikte fincanı tutan eli havada asılı kaldı. Rüya ayna. Rüyamda rüyam bir rüya değil bir aynaymış meğer. Aynaya bakar gibi bakıyormuşum rüyama. Dolayısıyla benim rüya görmem yahut rüyanın içinde olmam mümkün değilmiş. Çünkü zaten ona dışarıdan bakıyormuşum. Ayna olduğu halde orada gördüğüm kendi suretim değil, bir takım uçsuz, hiçbir yere bağlanmayan, kopuk, dağınık, üstelik hareket halinde olan sahipsiz hikayelermiş. Benim o hikayelerdeki ben ile ben olmayanı bulup ayırt etmem, böylelikle kendine görünmem gerekiyormuş. Harflerin olmadığı, yazının bulunmadığı bir alemde bunu yapmanın olanaksız olduğunu, nasıl işlediğini bilmediğim bir kapana kıstırıldığımı ama bir yerlerde mutlaka bir çıkış kapısı bulunması gerektiğini düşünerek sakinleşmeye, sağduyulu davranmaya çalışıyormuşum. Uyku ile uyanıklık arasındaki bana yüzyılmış gibi gelen o birkaç saniyede tutulduğum görüntü bombardımanı, dinip gözlerimi açtığımda gerçekten nerede ve kim olduğumu bilmediğimi hissettim. Bunun bir bilgiden çok çabuk geçiştirilmesi gereken bir his olduğu bilinciyle yitirdiğim bir şeyi bir an önce bulmak istercesine yataktan kalktım. Ayaklarımın altında yer karolarının serinliğini hissetmek beni kendi varlığıma inandırdı. Sonra oturup bunu yazdım. Bundan sonrası sizin rüyanızdır artık. Dilediğiniz gibi kendinizce çoğaltabilir, yeniden yazabilir, aynalayabilirsiniz onu. Ben size ancak buraya kadar eşlik edebilirim. Masa. Evden eve dolaşıp bir türlü yerini bulamayan masanın hikayesiydi bu. Gittiği evlere göre boyutlarını, biçimini, hatta ahşabını değiştiriyor ama bir türlü yerini bulamıyordu. Üzerine kimi zaman orta halli bir ailenin mutfağında ya da oturma odasında muşambadan bir örtü serildiği de oluyordu. Yüksek tavanları şık, karton piyerlerle bezenmiş geniş salonların salkım sacak avizelerinin simlerini ışıttığı ipek bir örtüde. Ama onu asıl ilgilendiren, etrafını çevreleyen sandalyelerde oturan insanlardı. Sayıları, huyları, sınıfları değişse de hikayeleri üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyen insanlar. Anne, baba, bir oğul, bir kızın etrafında yerlerini aldığı, fazla elektrik yakmasın diye ampulünün gücü düşük tutulmuş bir tepe lambasının aydınlattığı orta halli ailelerin solgun mutfaklarında bazen başı tülbentli bir büyük anne de olurdu. Çocuklarına yük olduğunu, için için istenmediğini bilirdi. Yeni evlilerden ya da çocukları evlenip gittikten sonra baş başa kalmış yorgun, yaşlı çiftlerden başlangıçtan sona bir hikayenin bütün evrelerini dinlerdi. İnsanların dünyasındaki hikayeler öyle ya da böyle sonunda hep acı ve ümitsizlik verdi ona. Yemek sırasında çalınan kapı, yıldırım çekilmiş telgrafta saklı acı bir haber, zamansız çalan telefona bakmak üzere masadan kalkana kabartılan kulaklar. Masadaki yeri eksilmiş kişinin boş kalan sandalyesinin diğerleri gibi ona da hüzün verdiği çok günler geçirdi. Sabah kahvaltılarının yalancı neşesiyle sokağa, hayata dağılan ailelerini uğurladıktan sonra varlığının ahşap sessizliği içinde yalnız kalmayı bildi. Yalnız yaşayıp yalnız ölen insanların tek kişilik masası olarak kas katı kesmiş sessizliği dinlemeyi, hiçliği anlamlandırmayı öğrendi. Bir gün edebiyat heveslisi genç bir öğrenci, henüz çürüyüp morarmamış dirseklerini üzerine iyice yerleştirerek yüksek sesle ona ''Masada masaymış ha'' diye bir şiir okuduğunda tıpkı bir insan gibi gülümsedi. ''Hikayeye başladığında bu aklımda yoktu'' dedi. ''İyi geldi.'' Çay Bahçesi Şarkıları. Sünger taşlarından yapılma zevksiz havuz süslemelerinin çevirdiği kirli suya düşen renkli ampullerin yansısına dalıyor bir süre. Adı Çay Bahçesi Şarkıları olsun istediği bir öyküye iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyor bu cümlenin. Geçmişini anımsamasını güçlendirecekmiş, ona kolaylık sağlayacakmış gibi durup ardına yaslanıyor. Belki gözlerini kapaması da gerek ama bunu yapmıyor. Anımsamaya çalışırken yeniden inşa ettiği geçmişin imgelerinin içinde bir süre dağınık düzen dolaşmasına izin veriyor. Yalnızca yazarken değil, anımsarken de insan zihninin bir şeyleri seçip elediğini, bazı şeyleri unutmayı seçtiğini biliyor. Hatırladıklarımızın, unuttuklarımızın her biri bir tercihtir, biliyor. Tek tek seçiyor şarkılarını öykünün. Sevim Tanürek'ten Gitme Dön Bana Mutlaka olmalı diyor. Pate plak. Leyla Nur'dan Zehretme hayatımı. Elif plak. Öykülerde anlatacaklarını geçiriyor içinden, hatırladıklarına kendi de şaşırıyor. Eski heyecanların beyaz kağıdı tutuşturmaya yetecek kadarıyla içini tazeliyor bir süre ama gerisini getiremiyor. Hevesinin kısık ışığı çabuk sönüyor. Yorgunluk tıkıyor içini. Duygularının, özlemlerinin daha taze, yürek katılığının daha az olduğu yıllarında kalkışmış olsaydı rahatlıkla kağıda dökebileceği bu öyküyü içinin çoktan eskittiğini, artık yazamayacağını hissediyor. Bir başkasının kaçırdığı bir fırsata yerinir gibi Çay Bahçesi Şarkıları ne güzel bir öykü adı olurdu diyor. Kaportacı Emin. Dalgın gözlerle kendisini 1956 model bir Cadillac Eldorado'nun direksiyonu başında hayal ederken derin bir ah çeker. Yüzgeç kuyruklu Cadillac arabalar zamanı gelmek varmış dünyaya. Tarihi kaçırdım ben, tarihi derdi. Bunu her söylediğinde elini kaldırıp hafifçe direksiyon kırıyormuş gibi yaparken bir kaşı kendiliğinden havalanır, hayalindeki fotoğraf tamamlanırdı. Değişen araba modellerinin tarihi üzerinden kendi çocukluğunun, yeni yetmeliğinin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana'sının oto tamircilerini, kaportacılarını anlatmak istediği siyah beyaz bir romanın hayaliyle yaşadı yıllarca. Bu kitap motor yağı, üst tüpü benzin kokmalıydı. Arada bir sorardı. Şu Kadir Savun'un tamirci dükkanı hangi filmdeydi yahu? Hangi kamera alttan alır Kadir Baba arabanın ön kapağını açmış içine bakmaktadır. Başının arkasında gökyüzünde mendil kadar bir bulut görünür. Bu uğurda kaç yüz tane film seyrettim. Ulan birinde rastlamadım namussuzum. İçimde ukdedir. Sanki o filmi bulup o sahneyi yeniden seyredebilse hemen yazabilecekti bir türlü başlayamadığı ama sayfaları kafasında uçuşup duran romanı. Yaşım 5 miydi, 7 miydi seyrettiğimde çok küçüktüm anlayın işte. Bahçe sinemalarından biri olmalı. Arabanın kapağını kapattıktan sonra avucunun içiyle üzerine şöyle bir vururdu hani. O gün sevdalandım arabalara, ulan hiç kimse mi hatırlamaz yahu. Bu çeşit hikayelerin başına gelen kaportacı Emin'in de başına geldi. Yıllardır kafasında dolandırıp durduğu, içinde kendi çocukluğundan kalma can kurtaran, Aksaray, Karagümrük, Kumkapı, Haliç, Dolapdere olan o romanı yazamadan, içinde Kadir Savun'un tamirci dükkanının olduğu o filmi bulamadan ölüp gitti. Üstelik gene bu çeşit hikayelerde yazarın zorlamasıymış gibi görünen bir ölümle ölüp gitti. Yağmurlu havada, saray burnunda yoldan çıkan bir kadillak çarptı ona, dediklerine göre hemen oracıkta ölüvermiş. Ruhu kanatlanıp göğe akarken onun 1956 model bir kadillak Eldorado'nun direksiyonunu hafifçe kırdığını hayal etmek sentimental bir bayağılık sayılmaz değil mi? İyi ve makas. İyi bir adamdır demişlerdi onun için. İyi bir insanmış gibi görünüyor ama kadın iyiliğin bir görünüşünü tanıyor. Başarısızlığın verdiği bir iyilik bu. Bu başka bir hayatı olmayacak, olamayacak biri. Belli. Gözünün bebeğinde hayatın izin vermediği kör bir hınç parıldıyor. Sözde iyilikten yapılmış bir kalkanın arkasında kendisini hayata, insanlara karşı daha güvenli hissediyor olmalı. Böyleleri karşısındakinin kendisinden daha zayıf biri olduğunu hissettiğinde saklandığı kalkanın arkasından çıkmakta ve güçlerini sınamakta hiçbir sakınca görmez. Onların görünüşteki iyilikleri daha çok güç karşısında saygıyla eğilip boyun eğen kirli bir itaate benzer. Başını önüne eğip getirdiği dosyasını inceleyen adama bakarken bu düşünceler geçiyor aklından. Kalkıp gitmek istiyor. Hiçbir şey söylemeden kalkıp gitmek. Ama ya yanılıyorsa, ya adam gerçekten iyi biri ise, ya sahiden yararı dokunacaksa, genç kızlığı boyunca dikişlerine yardım ettiği annesinin sözü çınlıyor kulaklarında. Sokağa çıkarken makasların ağzını açık bırakma, uğursuzluk getirir. Böyle bir makas ağzında hissediyor şimdi kendini. Bugün sokağa çıkarken ardında bıraktığı evin halini hayal etmeye çalışıyor içinden. Makasın ağzının kapalı, her şeyin düzgün ve yerli yerinde olduğuna inanmak istiyor. Sinema ve aşk. Genç kadın ve genç adam ilk buluşmalarında çoğunlukla olduğu gibi baş başa yemek yiyip sinemaya gitmişlerdi. Sinemadan sonra el ele tutuşup ağaçlıklı yollarda uzun bir yürüyüş yaptılar. Filmler her zaman iyi olmasa da sinemanın başlı başına bir sevgi olduğundan söz ettiler. Örneğin bugün izledikleri film pek öyle ahım şahım bir şey değildi ama gene de memnundular. Bu konuda söze başlarken adamın niyeti bu değildi gerçi. Ama konuşmanın bir yerinde şairane bir yürekle söyledikleri genç kadın için ciddi bir uyarı yerine geçti. "Sinema neden aşk haline geliyor biliyor musun?" dedi adam. Çünkü o da tıpkı aşk gibi insan gözünün bir aldanışı üzerine kurulmuştur. Hayal olduğunu bildiğin perdeye inanırsın bütün kalbinle. İnsan öncelikle bir aldanışa aşık olur, sonra o aldanıştan bir hakikat yapmaya çalışır hayatına. Bazı filmler çabuk biter. Bir kitapta okuduğunda güzel, anlamlı bulabileceği, hatta altını çizmek isteyeceği bu sözler, yeni başlamakta olan bir ilişkinin yürüyemeyeceğini pek erkenden yahut tam vaktinde söylemişti genç kadına. Bu kadar farkında olanın aldanması uzun sürmezdi. Film çabuk biter, ışıklar erken yanardı. Keşke böyle olmasaydı. Bakır çalığı yaprakların her yeri kapladığı uzun sürmüş bir güzdü. Hatırlıyorum. Güzün yaprağın apansız ortaya çıkıp insanı üşüten esintinin getirdiği hüzünden olsa gerek, hayatımızda keşke böyle olmasaydı dediğimiz şeylerin çokluğundan konuşmuştuk uzun uzun. Doğru. Güzel, dolu dolu yaşanmış bir hayattan artırıp süzdüklerini çevresine ustalık ve incelikle dağıtmayı bilen gün görmüş kadınlardandı. O sıralar oğluyla çıkıyordum. Bir zaman sonra ayrıldığımızda oğlundan çok annesi için üzülmüştüm. Çünkü hayalimdeki sevgiliyi değilse bile hayalimdeki kayınvalideyi bulmuş ve kaybetmiştim. Ben kendisine Neziha Hanım diye hitap ettikçe ya bırak bana hanım demeyi derdi. Sen de herkes gibi Nezim desene bana. Dilim varmıyor bir türlü siz demeye doyamıyorum size. Çünkü siz çok hak ediyorsunuz siz demeyi diye gönlünü hoş tutmaya bakardım. Oğluyla ayrıldığımızda çok üzülmüştü. Beni ne denli benimsemiş, hayatına katmış olduğunu en çok o zaman anlamıştım. Gene görüşürüz tabii demiştim. Ben oğlunuzdan ayrıldım, sizden değil. Nitekim giderek serilen aralarla da olsa görüşmeyi sürdürmeye çalıştık. Ama orada da pek de iyi bitmemiş bir ilişkinin iç sızlatan ana kırpıntıları duruyor. Ben annesiyle görüşmeyi sürdürdükçe oğlu geçmiş günlere dönebileceğimize dair güçsüz de olsa ümit beslemeyi sürdürüyordu. Nezim'in söz arasında söylediklerinden anladığım kadarıyla oğlunun benden sonraki ilişkileri hayli sorunlu geçiyor, onun deyişiyle kimseyle dikiş tutturamıyordu. Bense çok geçmeden başka birine ilgi duymaya başlamıştım. Yeni bir işe girmiştim, gece gündüz çalışıyordum, ara ara telefonlar ediyor, fırsat buldukça da ziyaretine gidiyordum. Başlarda biraz zaman geçsin, oğlunu kastederek ayrılığı o da kabullensin, sonra sizi gene ararım dediysem de ikimizin istediği gibi bir kıvamda ahbaplık etmeyi ikimiz de tutturamadık. Hayat girdi araya. Hani şu bildiğimiz günlük koşturmacaların dağınık yığıntısından oluşan hayat. Nezim daha çok kalbimde yaşadı, hatıralarımda. Bir ayağını altına alıp yün sarıp örgü ördüğü, gazete kitap okuduğu, pencere önündeki uzun ayaklı lambanın altında şefkatle ışıyan yüzüyle beni beklediğini bilirdim. Oğlu aradı bugün, annem öldü dedi. Seni çok severdi bilirsin. Yarın cenazesini kaldırıyoruz. Gelmek isteyeceğini düşündüm. Kendime haksızlık etmek olduğunu bildiğim halde gene de derin bir suçluluk duymaktan alamadım kendimi. Nezim, ah canım Nezim, neden hep keşke böyle olmasaydı deriz hayatta? Kavga. Küçük bir sahil kasabasında yaşarlar. Görenler yeni evli sanır onları. Oysa hep kavga ederler. Kalabalıkta, meydandaki çay bahçesinde, sokakta, artık nereye denk gelmişse. Ulu orta insan içinde, kendi evlerinin oturma odasında kavga ediyormuş gibi rahat rahat kavga ederler. O sırada etrafta olanları, yoldan geçenleri, durup bakanları asla umursamazlar. Söylediklerinizi aldırmaz, çevrelerine biriken kalabalığa dönüp bakmazlar bile. Onların kavgasını izlemeye herkes bayılır çünkü onlar kavga ederken birbirlerini ne kadar sevdiklerini anlarsınız. Başka hiçbir karı kocanın kavgasında göremeyeceğiniz kadar büyük bir sevgi, tutku, ateş ve sahiplenme vardır bağırış çağrışmalarında. Ağızlarına geleni ulu orta söylediklerinde bile birbirleri için aziz olana dokunmadıklarını, gurur kırıcı tek bir laf etmediklerini görürsünüz. Belki karı koca olmalarına değil ama aşklarına duydukları derin saygıyı görürsünüz. Birbirini bulmuş iki deliden çok, birbirini bulmuş iki aşık olduklarını görürsünüz. Latif'in karısı. Latif'in karısı hiçbir konuda sorun çıkarmayan o kadar silik bir kadındı ki, bu nedenle olsa gerek, Latif herkeste bekar erkek izlenimi bırakır. Hatta mahallenin kadınları unutup unutup ona kız bakmaya kalkarlardı. Sonrası kaç karışıklık, kaç yanlış anlama, kaç beyhude hayale kapılma hikayesi olarak mahallenin hayatını çalkalandırmıştır. Latif'in karısı günün birinde kimselere bir şey demeden evi bırakıp kayıplara karıştığında, aralarındayken fark etmedikleri varlığı birdenbire herkesçe fark edilir olmaya başladı. Artık onun bir hikayesi vardı. Ardında bıraktığı gün günden büyüyen boşlukta, karısı gün günden önem kazanırken, Latif gün günden küçüldü, ufaldı, adeta silikleşip kayboldu. Karısı döner bir gün herhal diyerek bir daha kimse ona kız bakmaya kalkmadı. Saklıyaz, Ülkü Tamer için. Artık yalnızca hatıra kitapları okuyabildiğinden söz ediyordu çevresindekilere. Yaşamın kapılarından birini daha kapatmaya benziyor bu diyordu. Zaman benim için yalnızca geçmişten yapılan bir şey sanki. O sıralar sevdiği bir yazar anılarını yayımlamıştı. Onunla birlikte geçmiş yıllara, eski İstanbul'a kapanmak iyi gelmişti. Bildiği, tanıdığı, içinde yabancılık çekmediği, yağmuru bile bir başka yağan İstanbul'a. Nicedir düzensizdi uykuları, geceleri geç saatte televizyon kanallarında yayınlanan siyah-beyaz Türk filmlerinden birine rastladığında, zamanın burun kıvırıp seyretmeyi reddettiği filmlere çocukluğunun, gençliğinin İstanbul'una kavuşmak uğruna katlanıyordu şimdi. Boğaz'ın eski manzarası, maçka sırtları, parke taşlı tanıdık bir sokak, eski usul geniş cemekanlı bir dükkan, sahilde salaş bir lokanta ya da çay bahçesi. Eminönü'nün İstiklal Caddesi'nin bildiği, hatırladığı gibi olduğu zamanlar. Kederli bir mutluluk veriyordu bütün bunlar ona. Anılarını okumaya daldığı yazar, kendisine hayli tanıdık gelen imgelerle yatılı okuduğu lise yıllarını, dönemin İstanbul'undaki arkadaş çevresini, bazı mekanları anlatıyordu. Dalıp gittiği sayfaların birinde karşısına çıkan bir cümle, aniden bir yeri derinden kesilmiş gibi canının yanmasına neden oldu. İlk sızıdan sonra kolay sarılabilir sanılan yara kesiği giderek dalga dalga büyüyen bir acıya dönüştü içinde. Yazar, lisedeki okul arkadaşlarından söz ederken, Anıl Tunaman okulu bitirdikten bir yıl sonra Paris'te talihsiz bir trafik kazasında ölecekti diyordu. Anıl, ablasının oğlu, hiç beklemediği bir biçimde yıllar sonra bir kitapta karşısına çıkıvermişti. Bu yazarla tanıştıklarını, arkadaş olduklarını bile bilmiyordu onun. Kendinden büyüktü Anıl. Bu durumla eğlenircesine ona dayı diye seslenir, elinden tuttuğu o zamanki kısa pantolonlu kavruk çocuğu arkadaşlarına dayım diye tanıtırken gülümserdi. Anıl'dan çok ölümünün aileye yaşattığı o kavurucu derin acıyı hatırlıyordu. Nişantaşı'ndaki asık yüzlü evin her köşesine sinen o boğucu keder duygusundan kurtulmak için kendini sürekli sokaklara, pastanelere atardı. Kendi yaşamının devam etmesi için evdeki herkesin hayatının üstünü örten o acının dinmesi, Anıl'ın unutulması gerekiyordu sanki. Kitabı elinden bıraktı, Gündoğan'a, vücudu hatırladıklarından bitkin düşene dek ev içinde gezinip Anıl'ı düşündü. O zamanki hallerini hayal etti. Gencecik yaşta ölüp gitmiş kadersiz yeğenini, ablası öyle anardı. Kadersiz. Anıl'ın ölümünden sonra o da uzun yaşamamış, beraberinde Anıl'ın hatırasını da alıp götürmüştü sanki. Ömrü kendi hatıralarını biriktirmeye yetmemiş olan Anıl, onca yıl sonra birinin hatıralarında yalnızca bir cümle olarak geçiyordu şimdi. Zamanında yeterince tutamadığını düşündüğü Saklıyaz, yıllar sonra önünü kesmiş, elindeki kitabın sayfalarından yüzüne vuran kederli ışıkta tuhaf bir mahcubiyet duygusuna kapılmıştı. Kalktı, birkaç apartmanın arka yüzünün ortak baktığı bahçeye açılan balkondaki çiçeklere su verdi. tan sökümü serinliği omuzlarını ürpertirken Anıl yeni ölmüş gibi taptaze bir acıyla ağlamaya başladı. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 62.